Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabının 9. bölüm 23. ayetine geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Hatırlarsanız bir önceki programımızda Daniel'in duasındaki durum ve Daniel'in duasındaki koşullara bakmıştık. Daniel, yüzümü Tanrı'ya çevirdim, duayla, yakarışla, oruçla ona yalvardım diyor. Çul kuşanıp külde oturdum, Rab Tanrı'ma dua edip günahlarımızı açıkça kabul ettim. Şöyle dedim, ya Rab, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığın antlaşmaya bağlı kalan yüce ve görkemli Tanrı. Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik. Kötülük yaptık, baş kaldırdık. Senin adına, krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza, ülkedeki bütün halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik. Sen adaletlisin ya Rab, sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak yakın ülkelere sürdün. Oralarda yaşayan biz Yahudiler, Yeruşalim halkı, İsrailliler bugün utanç içerisindeyiz. Evet ya Rab, bizler krallarımız, önderlerimiz, atalarımız sana karşı işlediğimiz günah yüzünden utanç içerisindeyiz. Sana karşı geldiğimiz halde sen acıyan, bağışlayan Tanrımız Rab'sin. Tanrımız Rabbin sözüne kulak vermedik. Kulları peygamberler aracılığıyla bize verdiği yasalara uymadık. Bütün İsrail halkı yasanı çiğnedi, sırtını sana dönüp seni dinlemek istemedi. Bu yüzden Tanrı kulu Musa'nın yasasında yazılan lanet başımıza yağdı, içilen ant yerine geldi. Çünkü sana karşı günah işledik ya Rab. Üzerimize büyük yıkım getirerek bizim ve bizi yöneten önderlerimiz için söylediğin sözleri yerine getirdin. Yeruşalim'in başına gelen göğün altındaki başka hiçbir kentin başına gelmemiştir. Musa'nın yasasında yazıldığı gibi bütün bu yıkımlar başımıza geldi. Buna karşın ey Tanrımız Rab, suçumuzdan dönüp senin gerçeklerine dönerek lütfunu dilemedik. Rab üzerimize yıkım göndermekten caymadı. Çünkü Tanrımız Rab yaptığı her şeyde adildir. Bizse onun sözüne kulak vermedik. Ey Tanrımız Rab, sen halkını Mısır'dan güçlü elinle çıkardın ve bugün olduğu gibi ün kazandın. Bizse günah işledik, kötülük yaptık. Ya Rab, doğru işlerin uyarınca kentin Yeruşalim'den, kutsal dağından öfkeni, kızgınlığını kaldırmanı dilerim. Günahlarımız ve atalarımızın suçları yüzünden Yeruşalim'de, halkında, çevremizdekilerin tümüne alay konusu oldu. Şimdi ey Tanrımız, kulunun duasını, yakarışını işit. Adın uğruna ya Rab, yüzünü viran tapınağına çevir. Ey Tanrım, kulak ver ve işit. Gözlerini aç, senin olan viran kenti gör. Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötürü dilekte bulunuyoruz. Ya Rab dinle. Ya Rab bağışla. İşit ve davran ya Rab. Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme. Çünkü kent ve halk senindir. Ben daha konuşup dua ederken, günahımı ve halkım İsrail'in günahını açıkça kabul edip Tanrım'ın kutsal dağı için Tanrım Rab'be dilekte bulunurken, daha dua ediyorken, önceden görümde gördüğüm adam Cebrail akşam sunusu saatinde hızla uçarak yanıma geldi. Daniel, sana anlayış vermek için geldim diye açıkladı. Sen Tanrı'ya yalvarmaya başlar başlamaz duan yanıtlandı. Bunu bildirmeye geldim çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla. Evet değerli dinleyicilerimiz, Daniel kitabının 9. bölüm ilk 23 ayet böyle diyor. Şimdi bu bölümü gelecekle ilgili çalışmalarda çok önemli hale getiren Cebrail'in peygamberlikte bulunduğu olaylara geçiyoruz. Bir, Daniel'in ön bildirisi. Daniel 9:23-24'te ne okuduk? Daniel, sana anlayış vermek için geldim diyor melek. Sen Tanrı'ya yalvarmaya başlar başlamaz duan yanıtlandı. Bunu bildirmeye geldim çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla. Daniel'in duasına hemen yanıt aldığına dikkat edin değerli dinleyicilerimiz. Bir yorumcu Daniel'in duasını İbranice olarak 3 dakikada okuduğunu söylemişti. Daniel duasını bitirene kadar melek Cebrail oraya ulaşmıştı. Bunun üzerine bu yorumcu da Cebrail'in cennetten yeryüzüne inişinin 3 dakika sürdüğünü öne sürmüştü. Belki de Daniel dua ederken gözlerini kapatmıştı. Ve Cebrail o sırada gelip 2 dakika daha onun duasının bitmesini beklemişti. Rab Tanrı şu vaatte bulunmuştu: onlar çağırmadan önce ben yanıt vereceğim ve daha onlar söylerken ben işiteceğim. Değerli dostum, Daniel'in cennette çok sevilmiş olduğuna dikkat edin. Bu harika bir durumdur. Tanrı İsa Mesih'e iman edenleri Mesih'te görmektedir. İncil'den Efesoslar 1:6'ya göre biz Mesih'te, biz sevgilide kabul edilmiş durumdayız. Dolayısıyla imanlı kişi Mesih'te olduğundan cennette sevilir. 2. 70 hafta İsrail'in suçlarının sonlanışını belirtiyor. Daniel 9 ayet 24'te şöyle okuyoruz: baş kaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza kadar kalıcı doğruluğu sağlamak, görün ve peygamberliği mühürlemek, en kutsalı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine 70 hafta kadar zaman saptanmıştır. 70 hafta 7 günlük haftaları kastettiği gibi 7 yıllık dönemleri kastetmez. 7 sözcüğünün İbranicesi ölçü birimi anlamına gelir. Bizim düzine kavramamıza benzer. Tek başına kullanıldığında bir düzine, yumurta ve benzeri gibi de kullanılabilir. Dolayısıyla burada 70 hafta ile 70 tane 7 kastedilmektedir. Herhangi 7 şeyin 70 tanesi anlamına gelebilir. Birim, gün, ay ya da yıl olabilir. Buradan Daniel'in Yeremya'dan 70 yıl ile ilgili bir yeri okuduğu anlaşılmaktadır. Yeremya tutsaklığın 70 yıl süreceğini yazmakta ve bunu vaaz etmektedir. 70 yıllık tutsaklık 70 Şabat yılını bozmanın cezasıydı. Bu 70 kez 7 yani 490 yıl için de tam 70 Şabat yılını bozmuştu. Dolayısıyla 70 yıl süreyle tutsaklığa düştüler. Böylece Rabbin Yeremya aracılığıyla söylediği söz yerine geldi. Ülke tutulmayan Şabat yıllarını tamamlayıncaya, 70 yıl doluncaya kadar ıssız kalıp dinlenecek. Bunu 2. Tarihler kitabında okuyoruz. Bir hafta 7 yıl, 70 hafta 490 yıl. 3 döneme ayrılmış 70 hafta. 7 hafta, 62 hafta ve 1 hafta. Daniel, değerli dostum, şimdi 70 yıllık tutsaklığın sonunu 7 ve 8. bölümlerdeki görümlerin açıkça ortaya koyduğu diğer ulusların uzun süreli dünya egemenliği ile nasıl yaşayacağını merak ediyordu. 70 yılın sonunda halkının ülkesine döneceğini, vaat edilen Mesih'in geleceğini ve Davut'a vaat edilen krallığın kurulacağını düşünmüş olmalıydı. Her ikisi birden nasıl doğru olabilirdi? Eminim bu durum ona çelişkili gibi görünen peygamberliklerin oluşturduğu çözümsüz bir durum gibi gelmiştir. 70 hafta ya da 70 tane 7 iki soruyu yanıtlamaktadır. İsrail'in krallığı hemen ortaya çıkmayacaktır. 70 kere 7'nin tamamlanması gerekmektedir. Bu 70 kez 7 diğer ulusların zamanına uymakta ve onunla eş zamanlı olarak gitmektedir. Diğer ulusların zamanına uymak için dönemlere ayrılmıştır. Hükmolundunun sözcük anlamı kesmek, ayırmak demektir. Bu 70 kez 7 aşağıdaki ayetlerin de göstereceği gibi kesilmiş, ayrılmıştır. İsrail ile ilgili 70 kere 7 ve diğer ulusların zamanı aynı anda sona erecektir. Ve bu da, değerli dostum, Mesih İsa'nın ikinci gelişinde olacaktır. Peygamberliğin doğru anlaşılması için bunu bilmek çok önemlidir. 70 hafta halkı, yani Daniel'in halkını ilgilendirmektedir. Bu da İsrail'dir. Mukaddes kent ya da kutsal şehir de Yeruşalim'den başkası değildir. Bu 70 haftada, yani 490 yılda 6 şeyin tamamlanması gerekmektedir. İleride göreceğimiz gibi bu haftaların 69'u bitmiştir. Bir tanesi kalmıştır. Yerine gelecek 6 olay şunlardır. 1. Süreleri sona erdirmek. Bu İsrail'in suçlarına göndermede bulunmaktadır. çarmıh ulusun günahtan kurtulmasını sağlamıştır. Ancak herkes bunu kabul etmemiştir. Bugün insanlığın kurtuluşunu sağlayan haber yeryüzünün her yerine dek ulaşmıştır. Ancak son hafta ile ilgili olarak Tanrı şöyle diyor: lütuf ve yalvarış ruhunu Davut evi üzerine ve Yeruşalim'de oturanla üzerine dökeceğim ve ona bedenini deldikleri adama bakacaklar ve biricik oğlu için dövünen gibi ona dövünecekler ve ilk oğlu için acı çeken gibi onun için acı çekecekler. Bunu Zekeriya 12. bölümde okuyoruz ve ayrıca suçu ve murdarlığı temizlemek için o gün Davut evine ve Yeruşalim'de oturanlara bir pınar açılacak diyor Zekeriya peygamber. Henüz bu gerçekleşmemiştir. Tüm yapmamız gereken İsrail'e bakmanızdır. O zaman bunun gerçekleşmediğini göreceksiniz. 2. Günahı bitirmek. Mesih'in ikinci gelişinde değerli dostum, İsrail'in ulusal günahları sona erecektir. Diğer bir ulustan ya da halktan farkları yoktur. Hem birey hem de ulus olarak günahlıdırlar. Ulus olarak da birçok yanlışları olmuştur ve halen olmaktadır ve Tanrı tüm bunları sonlandıracaktır. 3. Fesat için kefaret etmek. Bu 70 haftalık süre içerisinde Tanrı Mesih'in ölümü ve onun ölümden dirilişiyle kurtuluş sağlamıştır. Bu elbette hem Yahudileri hem de Yahudi olmayanları kapsamaktadır. 4. Sonsuz doğruluğu içeri getirmek. Bu 490 yılın sonunda krallığını kurmak için Mesih'in dönüşüne göndermede bulunmaktadır. 5. Rüyeti ve peygamberliği mühürlemek. Bu her şeyin sırasıyla olacağını ifade etmektedir. Kutsal yazılardaki diğer peygamberlikler gibi bu peygamberlikte gerçekleşecektir. 6. Mukaddesler mukaddesini ya da kutsallar kutsalını meshetmek için. Bu Hezekiel'in sözünü ettiği 1000 yıllık dönemin tapınağında kutsallar kutsalının meshedilmesine gönderme yapmaktadır. Şunu bil ve anla diyor. Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden meshedilmiş olan önderin gelişine dek 7 hafta geçecek. 62 hafta içerisinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. Bu 62 hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak. Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı. Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek. Daniel 9:25-27 ayetler arası. Bu değerli dinleyicilerimiz 490 yıllık dönemin başlangıç noktası peygamberliği doğru anlamak için çok önemlidir. Bu dönem diğer ulusların zamanına geçiş gösterdiğinden tarihle uyum göstermeli, diğer ulusların zamanı ile bağlantılı bir tarihte başlamalıdır. Elbette başlangıç noktası ile ilgili birçok öneri ileri sürülmüştür. Koreş'in emri, Darius'un emri, Artakserkes'in emri. Ancak bence Artakserkes'in krallığının 20. yılında çıkardığı emir, Daniel 9:25'teki koşulları yerine getirmektedir. Kudüs'ün ya da Yeruşalim'in yeniden bina edilme emri İsa'dan önce 445'in Nisan'ında verilmişti. Bizim başlangıç noktamız bu olacaktır. 49 yılın ilk 7 haftası bizi İsa'dan önce 397 yılına getirir ki bu da Malaki ve Eski Antlaşma'nın sonuna denk gelir değerli dinleyicilerimiz. Hem Nehemya hem de Malaki'nin tanıklık ettiği gibi bunlar sıkıntılı dönemlerdir. 62 hafta ya da 434 yıl bizi Mesih'e getirir. Sir Robert Anderson, Gelmekte Olan Prens adlı kitabında zaman çizelgesini belirlemiştir. Nisan ayının 1'inden 10'una dek İsa'dan önce 32 yılında 173.880 gün vardır. Bunu Yahudi takvim yılındaki gün sayısı olan 360'a bölünce 483 yıl çıkar ki bu da tam 69 tane 7'dir. O gün İsa Yeruşalim'e girmiş Mesih olarak ilk kez kendini halka sunmuştur. 69 haftadan yani 483 yıldan sonra bir ara dönem vardır. 69 ve 70. haftalar arasında çok önemli iki olay gerçekleşecektir. Bir, Mesih ayrılacaktır. Bu Mesih'in çarmıha gerilişi İncil'in büyük gizemi ve gerçeğidir. İsa öğrencilerine Yeruşalim'e gitmesinin ihtiyarlar, başrahipler ve dinsel yorumcular elinde yoğun işkence çekmesinin, öldürülmesinin ve üçüncü gün dirilmesinin gerekli olduğunu öğretmeye başladı Matta 16-21. 2. İsa'dan sonra 70 yılında Romalı Titus döneminde Yeruşalim'in yıkılışı. Son hafta yani 70. hafta 7 yıllık bir dönemdir. Geleceğe uzanır ve diğer 69 haftayı kronolojik olarak izlememektedir. 69 ve 70. haftalar arasındaki dönem peygamberlerce bilinmeyen lütuf ya da kayra çağıdır. 70. hafta gelecekle ilgilidir ve henüz gerçekleşmemiş olan son dönemdir. Hükümdar Romalıdır. Daniel 7. bölümdeki küçük boynuz Vahiy 13'teki canavardır. İmanlılar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra değerli dinleyicilerimiz, İsrail'le bir antlaşma yapacaktır. İsrail onu Mesih olarak kabul edecek ancak haftanın ortasında tapınağa bir put koyarak antlaşmayı bozacaktır. Bu viranenin üzerine dökülen öfkedir. İsrail'in bin yıllık dönem olarak düşündüğü dönem büyük sıkıntı dönemi olacaktır. Bu korkunç dönemi yalnızca Mesih'in gelişi sonlandırabilir. Dostum biz Daniel'in 70. haftasında lütuf çağında, kayra çağında yaşamaktayız. Rab İsa'nın belirttiği büyük sıkıntı dönemi henüz başlamamıştır. Bu nedenle değerli dostum, bugün kayra çağında yaşadığımız için Rabbin kayrasına gelebiliriz. Rabbin kayrasına sığınabiliriz. Rab seni de çağırıyor. Çünkü Rab kayrası aracılığıyla seni de kurtarmak, sana da sonsuz yaşam vermek istiyor.